Ayrım 31. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 319. Westerbotten ve Laponya. Angermanland'da bir sabah. Cumartesi 18 Haziran. Ertesi sabah, Angermanland üzerinde epey bir yol aldıktan sonra kartal, bugün de kendi karnının acıktığını, yiyecek bir şeyler araması gerektiğini söyledi. Nils'i bir dağ tepesinde bitmiş, kocaman bir çam ağacının üstüne bıraktı. Sonra da çekip gitti. Nils çatal bir dalın üzerine bir güzel yerleşti. Oradan Angermanland'ı seyre daldı. Tabiat çok güzeldi. Güneş ağaçların tepelerini parlatıyordu. Tatlı bir rüzgar dalları sallıyordu. Ormandan tatlı bir koku yayılıyor. Nils'in gözleri önünde geniş, soylu bir manzara uzanıyordu. Yüreği tasasız bir sevinçle doldu. Şu anda yeryüzünde ondan daha mutlu kimse olamayacağını düşünüyordu. Her yeri rahatça görebiliyordu. Batıda dağ sırtları ve dorukları gittikçe yükselerek göz alabildiğine uzayıp gidiyordu. Bulunduğu yerin doğusu da dağlıktı. Ama o taraftaki dağlar giderek alçalıyor, ovayla birleşiyordu. Ovanın sonunda da deniz başlıyordu. Her yanda dereler ve ırmaklar güneşten parlıyordu. Bunlar dağın dik yamaçlarından coşkun coşkun akıyor, kimi zaman birer çağlayan olup çıkıyor, ama kıyıya yaklaştıkça ağırlaşıyor, etrafa yayılıyordu. Nils'in gözü Bondya körfezine ilişti. Kıyının yanı başında irili ufaklı adalar, yarımadalar serpilmişti. Enginde dalgaların ışıklı mavisi bir yaz göğünü andırıyordu. "Bu yöre yağmur sonrası bir ırmak yamacına ne kadar benziyor?" dediniz. "Mini mini akarsular kendilerine yollar açıyor. Sonra birbirleriyle birleşiyorlar. Seyrine doyum olmuyor. Skansen'deki ihtiyar Lapon'un İsveç'in bir tufan günü nasıl bir saat içinde alt üst olduğunu anlatışı geliyor aklıma. İhtiyar kuzeyin güzellikleriyle yüz yüze gelen her insanın buranın ilk başta böyle yaratılmamış olduğunu, daha ilk bakışta anlayacağını söylüyordu da bütün oradakiler sanki çok acayip bir şey duymuş gibi katıla katıla gülüyorlardı. Ama şu anda doğrusu ben İhtiyarın bu sözlerine hak veriyorum. Doya doya etrafı seyrettikten sonra Nils çıkınını açtı. Bir dilim beyaz ekmek çıkardı ve yemeye başladı. "Ekmeğin bu kadar iyisini ömrümde yemedim," dedi. "Hem o kadar çok ekmeğim var ki daha günlerce yeter. Dün bu vakitler elime böyle bir nimet geçeceği aklıma bile gelmezdi." Yerken bir yandan da bu ekmeğe nasıl kavuştuğunu düşünüyordu. "Yoksa onu elde ederken duyduğum sevinçten mi bu ekmek bana bu kadar tatlı geliyor?" diyordu. Koca kartal Medelpad'dan bir gün önce akşam üzeri ayrılmıştı. Bir süre Angermanland üzerinde uçmuş, Nils alımlılıkta o güne kadar görüp sevdiklerinin hepsini geride bırakan bir vadi ve bir ırmakla karşılaşmıştı. Vadi çok çok genişti. Dağların arasına yayılıyordu. Nils çok eski çağlarda, yalçın yamaçlar arasında, kendine böyle geniş bir yatak açan, bundan daha güçlü bir ırmak acaba var mıdır diye düşündü. Vadi böylece meydana geldikten sonra kum ve çakılla dolmuştu. Bu oynak tabanda akarsu, o her günkü derinden ve ağır akışıyla kendine yol açmıştı. Irmağın iki yanında hepsi birbirinden güzel kıyılar uzanıyordu. Bunlar kimi zaman insanın gözünü kamaştıran kırmızı, sarı çiçeklerle bezenmiş tatlı yamaçlar, kimi zaman da dalgaların kemirip aşındıramayacağı yalçın kayalar, ırmağın üstüne uzanmış surlara, kulelere benzeyen dik şevler halinde suyla birleşiyordu. Bu bölgenin üstünde uçarken Nis, ilk anda sanki üç ayrı dünyanın üstünden uçuyormuş gibi geldi. Bunların ilki, vadinin en dibinde, ırmak yatağının yanındaydı. Sular yüzen ağaçları, bir ülkeden öbürüne giden gemileri sürüp götürüyordu. Yamaçlardan demir-çelik tesislerinin uğultusu yükseliyordu. Gemiler yükleniyor, balıkçılar son balığı avlıyor, bir takım insanlar yelkenlilerle, kürekli sandallarla ırmakta geziniyordu. Her yanda kırlangıç sürüleri uçuşuyordu. Yukarıda yüksek yayladan dağ eteklerine kadar uzanan bir ikinci dünya daha vardı. Köyler, çiftlik ve kiliseler işte buraya yapılmıştı. Burada çayırlar yeşeriyor, sürüler geçiyordu. Köylüler burada tarlaya tohum atıyor, burada kadınlar küçük bahçelerinde sebze yetiştiriyordu. Büyük karayollarıyla demir yollarının ağ gibi ördüğü yer burasıydı. Bu ilk ikisinin ötesinde, dağların ağaçlıklı yamaçlarında, Nis üçüncü bir dünya daha fark etti. Burada kuluçkaya yatmış yaban tavukları, sık kurularda saklanan rengeyikleri vardı. Vaşakların kulağı kirişte, etrafı dinlediği, sincapların fındıklarını kemirdiği yer burasıydı. Çamlar güzel kokularını etrafa yayıyor, kara tavuklar türküler çığırıyordu. Bu zengin vadiyi görünce Nis'in aklına birden açlığı geldi. "İki gündür ağzıma bir şey koymadım," diye haykırdı. "Açlıktan neredeyse öleceğim." Gorgo parmak çocuğun kendi yanında yaban kazlarıyla olduğundan daha zor şartlar içinde yaşadığını söylendiğini duymak istemezdi şüphesiz. Hemen uçuşunu ağırlaştırdı. Nis'e dönüp, "Neden daha önce hatırlatmadın?" dedi. "Sana canının istediği kadar yiyecek bulurdum. İnsan bir kartalın yanında yolculuk ederken aç kalır mı hiç?" Az sonra Gorgo, ırmak kıyısında tarlasını eken bir çiftçi gördü. Adam tohumları göğsüne astığı bir torbada taşıyordu. Torbası boşaldıkça gidip tarlanın kıyısına bıraktığı tohum çuvalından dolduruyordu. Kartal bu çuvalda Nils'in işine yarayacak iyi bir şeyler bulunacağını düşündü. Gorgo tarlanın kıyısına inişe geçti. Fakat daha yere inmeden etrafta müthiş bir gürültü koptu. Kartalın ava çıktığını sanan kargalar, serçeler ve kırlangıçlardı bunlar. Bir ağızdan bağırıp çağırıyorlardı.
"Defol git haydut! Defol git! Kuş katili!"
Gitgide artan gürültü çiftçinin de dikkatini çekti. Orada ne olduğunu görmek için koşup geldi. Kartal eli boş havalanmak zorunda kaldı. Ne garip şeylerdi bu kuşlar. Kartalı kaçırmak zorunda bıraktıkları yetmiyormuş gibi, onu hayli uzaklaştırana kadar peşine de bırakmadılar. Kuşların çığlıkları vadinin her yanından duyuluyordu. Onların sesine, kadınlar evlerinden dışarıya uğruyor, ellerini birbirine çarpıyorlardı. Yaylım ateş sesine benziyordu bu el çırpışları. O zaman erkekler tüfeklerini kavruyordu. Kartalın yere inmeyi denediği her yerde bu hep böyle oldu. Nils artık kartalın kendisine yiyecek bulabileceğinden umudu kesmişti. Doğrusu Gorgo'dan bu kadar nefret edileceği, ona bu kadar kin duyulacağı aklına bile gelmezdi. Neredeyse kartala acıyacak gibi oldu. Birkaç dakika sonra güzel bir çiftliğin üstüne geldiler. Anlaşılan o gün avludaki fırının yanma günüydü. Evin hanımı ev ekmeği dolu bir güveci soğusun diye taşlığa koymuştu. Malını kediyle köpeklerden korumak için güvecin başından ayrılmıyordu. Kartal avlunun üstünde alçalıyor ama kadına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Ne yapacağını bilemeden bir o yana bir bu yana uçuyordu. Birkaç defa fırına kadar yaklaştı ama her seferinde yeniden havalandı. Çiftliğin hanımı birden kartalı gördü, başını kaldırıp gözüyle onu takip etti. "Bu kartalın halinde bir gariplik var," dedi. "Sanki ekmeklerden birini istiyor gibi." Çok güzel bir kadındı bu. Uzun boylu, sarışındı. Temiz ve aydınlık bir yüzü vardı. Bütün iyi yürekliliğiyle gülmeye başladı. Çömlekten bir ekmek aldı, başının üstüne kaldırdı ve "Eğer istediğin buysa gel al bakalım," dedi. Gorgo onun sözlerini anlamadı. Ama kendisine ekmek vermek niyetinde olduğunu hemen kavradı. Yıldırım gibi indi. Kadının elinden ekmeği kapmasıyla havalanması bir oldu. Kartalın ekmeği yakaladığını gördüğünde Nils'in gözlerinden yaşlar boşandı. Açlık tehlikesini hem de birkaç günlüğüne savuşturmanın sevinciyle değil, kendi ekmeğini bir yırtıcı kuştan bile sakınmayan kadının bu davranışı karşısında ağlıyordu. Şimdi çam ağacının tepesinde oturup ekmeğini yerken, o uzun boylu sarışın kadının avlunun ortasında dikilmiş, elindeki ekmeği yukarıya uzatırkenki hali, Nils'in gözünün önünden bir türlü gitmiyordu. Bu dev kuşun, koca bir kartal, herkesin tüfeklerini doğrultarak karşıladığı bir haydut olduğunu, şüphesiz bu kadın da biliyordu. Üstelik onun sırtında taşıdığı mini mini acayip adamı da fark etmişti galiba. Ama onların neyin nesi olduğunu bile düşünmeden, sadece aç olduklarını anladığı için, ekmeğini kendisiyle bölüşmüştü. "Eğer bir gün tekrar insan haline dönersem," dedi Nils, "ırmağın kıyısına gelip o güzel kadını bulacağım ve bize ettiği bu iyilik için kendisine teşekkür edeceğim." Orman yangını. Burnuna kuzey doğrultusundan hafif bir yanık kokusu geldiğinde Nils henüz ekmeğini yiyordu. Başını o tarafa çevirince ormanlık bir tepeden bulut gibi beyaz, ince bir duman sütununun yükseldiğini gördü. İşine girilemeyecek kadar sık ağaçlar arasından yükselen bu duman da neyin nesiydi acaba? Belki oralarda bir orman evi vardı ve çoban kızları ocağı yakmış, sabah kahvaltısını hazırlıyorlardı. Ama duman çoğalmaya, akıl almayacak bir hızla her yana yayılmaya başlamıştı. Dağ evinde ocak yakmakla olacak iş değildi bu. Peki, kömürcüler olmasın? Nils Skansen'de, Stockholm'deki bu açık hava müzesinde, kömürcülerin kömür yapıp bir kömürcü kulübesinin yanına yığdıklarını görmüştü. Buralardaki ormanlarda da çok kömür yapılırmış. Ama kömürcüler kömürü sonbaharla kış arasında yaparlar mıydı? Duman gittikçe artıyordu. Artık sırtın üstünü tamamıyla kaplamıştı. Kömürleşen yığından imkanı yok bu kadar duman çıkmazdı. Olsa olsa bir yangındı bu. Bir kuş bulutu havalanmış, yakındaki başka bir tepeye doğru uçmaktaydı. Sürüde doğanlar, çalı hoazları ve oğlanın bu kadar uzaktan seçemediği küçük kuşlar vardı. Küçük beyaz duman sütunu, şimdi beyazımsı yoğun bir bulut olup çıkmıştı. Tepeden başlayıp bütün vadiyi kaplıyordu. Dumanın arasından kopkoyu bir isle kıvılcımlar saçılıyor, bazen de bir alevin kızıl dili yukarılara kadar uzanıyordu. Yangındı bu. Kızıp köpüren müthiş bir yangın. Peki ama ne yanıyordu? Ormanın bu kadar içlerine gizlenmiş büyük bir çiftlik evi olamazdı. Hem o bile yanarken bu kadar alev çıkaramazdı. Artık duman sadece dağdan değil, ikinci tepenin ardında kalan vadiden de yükseliyordu. Evet, yanan ormandı. Ormanın ta kendisiydi. Nils bu yeşil, yaş ormanın nasıl olup da alev aldığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Ama açıkça görülüyordu işte. Peki ormanı saran ateş bu hızla onun bulunduğu yere kadar gelemez miydi? Pek olacak iş değildi. Ama Nils gene de kartalın bir an önce dönmesini diledi. Böyle bir felaketin hepten uzağında olmak daha akıl kârıydı. Bırak bütün bunları, yangının kokusu bile dayanılmaz hale gelmişti. O anda korkunç çatırdamalar duyuldu. Sesler hemen yakınındaki tepeden geliyordu. O tepede de aynı Nils'in üstüne tünediğine benzeyen büyük bir çam ağacı vardı. Ağaç etrafındaki çamlardan bir bakışta ayırt edilecek kadar iriydi. Az önce Nils onu sabah güneşinin pembeliği içinde süzülürken görmüştü. Şimdi ise bütün dallarından kıvılcımlar fışkırıyordu. Alevler içinde her zamankinden daha güzeldi şimdi. Ama bu onun güzelliğini son olarak gösterişiydi. Tepede alevlerin sardığı ilk ağaç o olmuştu. Nils, yangının oraya kadar gelmiş olmasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Kızıl kanatlarını açmış, kuş gibi gelip çamın tepesine mi konmuştu? Yoksa bir yılan gibi yerlerden sürünerek yanına varmış, onu ansızın sarmış mıydı? Bunu bilemiyordu. Ama alevlerin ağacı kuşatıp bir saman yığını gibi tutuşturduğu bir gerçekti. Sonra tepenin birçok yerinden birden dumanlar yükselmeye başladı. Yangın hem bir kuş hem de bir yılandı. Göklerden uçup geliyor, aynı zamanda yerlerden sürünüp tırmanıyordu. Kuşlar çılgınlar gibi kaçıyorlardı. İsin dumanların içinden fırlıyor, vadiyi aşıp Nils'in bulunduğu tepeye geliyorlardı. Bir puhu tam Nils'in yanına, bir doğan da başının üstündeki dala kondu. Başka bir gün olsa bunlar tehlikeli komşulardı. Ama şimdi parmak çocuğu görmüyorlardı bile. Ormanın başına gelen bu felaketin ne olduğunu kavrayamadan boş gözlerle etraflarına bakınıyorlardı. Bir sansar ağaca tırmandı. Uçtaki dallardan birine oturdu. Cin gibi gözlerini alev alev yanan ormana dikti. Sansarın yanı başında bir sincap oturuyordu. Ama birbirlerinin farkında bile değillerdi. Şimdi yangın vadinin üstündeki yamacı sarmıştı. Deli gibi bir kasırga ıslık gibi çalıyor, böğürüyordu. Dumanların arasından alevlerin bir ağaçtan ötekini atladığı görülüyordu. Çamlar alev almadan önce beyaz dumandan bir duvağa bürünüyor, sonra birden kızıla kesiyor, bütün dalları çatırdamaya ve yanmaya başlıyordu. Nils'in bulunduğu tepenin aşağısında küçük bir dere akıyordu. Kıyılarında akçakavaklar ve bodur kayın ağaçları vardı. Yangın burada duracağı benziyordu. Geniş yapraklı ağaçlar çamlar kadar çabuk tutuşmuyordu. Burada orman yangını aşılmaz bir duvarın önüne gelmiş gibi durdu. Kıvılcımlar saçıyor, öfkeyle homurdanıyor, karşı yamaçtaki çam ağaçlarına sıçramak istiyor ama başaramıyordu. Yangın bir an duraklamıştı. Derken birdenbire azan bir alev ileri uzandı, yamacın iyice dibindeki kurumuş köknar ağacını kavradı. Ağaç o an bir meşale gibi yanmaya başladı. Böylece yangın derenin karşı kıyısına atlamış oldu. Sıcak korkmuştu. Hiçbir ağaç karşı koyamazdı bu sıcağa. Yangın yamaca tırmanmaya başlamıştı. Onun çıkardığı sesi ancak bir kasırga ya da vahşi bir çağlayan çıkarabilirdi. Doğan kanat açıp uçtu. Puhu kuşuyla saksağında bir solukta aşağı indiler. Anlaşılan yangının ağacı sarması yakındı. Nis de kaçmaya hazırlandı. Fakat bu yüksek, dümdüz ağaçtan inmek pek de kolay değildi. Ağacın gövdesine iyice sarıldı. Dal köklerine yarı basıp, yarı kayarak aşağı indi. Sonunda kıçüstü toprağa oturdu. Bir yerine bir şey olmuş mu diye bakacak vakti bile yoktu. Hemen tabanları yağlaması gerekti. Ateş çam ağaçları arasında kudurdukça kudurdu. Nis'in ayakları altındaki toprak ısınmaya, tütmeye başlamıştı. Yumurcağın bir tarafında bir vaşak koşuyor, öte yanında bir engerek, daha ötede bir kara yılan toprağın üstünde kıvrılarak gidiyorlardı. Bir yaban tavuğu, daha tüyü bitmemiş yavrularını yanına almış kaçıyordu. Kaçanlar yangın alanından çıkıp da vadiye ulaştıklarında, yangını söndürmeye gelen insanlarla karşılaştılar. Bunlar herhalde çoktandır oradaydı. Ama Nils'in hızla ilerleyen alevlerden başka bir şeyi görecek hali yoktu. Onun için daha önce onları fark edememişti. Yamacın bu yanındaki boğazda da bir dere ve dere kıyısında bir sıra geniş yapraklı ağaç vardı. Adamlar bu ağaç sırasının gerisinde çalışmaktaydı. Akça kavaklarının yakınındaki iğne yapraklı ağaçları deviriyorlardı. Dereden su getiriyor, bununla ateşin çalılıklar arasından yol bulup geçmesine engel olmak için fundalardan ve biberiyelerden temizledikleri toprağa suluyorlardı. Onların da bütün aklı fikri yangındaydı. Bacaklarının arasından kaçıp giden hayvanları fark etmiyorlardı bile. Ne engereye sopayla vurmaya kalktılar, ne de ciyaklayan küçük yavrularıyla dere kıyısında oraya buraya koşuşan yaban tavuğunu kovalamaya çalıştılar. Hatta parmak çocuğu bile görmediler. Dereye daldırdıkları büyük çam dallarını ellerinde tutuyorlar. Bunlarla yangının önünü kesmeyi düşünüyorlardı. Adamlar kalabalık değillerdi. Bütün canlıların önünden kaçtığı böyle bir düşmana karşı, onların savaşa hazır bekleyişleri, görülmeye değer, olağanüstü bir şeydi. Yangın bayırdan aşağı indi. Dayanılmaz sıcağını, boğucu dumanını çevresine yayarak çatırdıyor, gürlüyordu. Dereyi geniş yapraklı ağaçlardan duvarı aştı, aşıyordu. Adamlar daha fazla dayanamayıp gerilediler. Ama bu temelli bir kaçış değildi. Az sonra aynı yere döndüler. Şimdi orman yangını bütün şiddetiyle saldırıyor, kıvılcımlar sahici bir ateş yağmuru halinde geniş yapraklı ağaçların üstüne yağıyordu. Islık çalarak dumanı yarıp çıkan kızıl alevlerden diller, sanki derenin ötesindeki yamacı görüp iştahla yalanıyor gibiydi. Fakat geniş yapraklı ağaçlar yangını durdurdu. İnsanlar ağaçların ardında da çalışıyordu. Toprak tütmeye başlayınca kovalarla su getiriyor ve yeri suluyorlardı. Bir ağacı dumanlar sarınca baltalarla saldırıp onu deviriyor, yanan yerini söndürüyorlardı. Fundaların alev aldığını görünce ıslak çam dallarıyla vurarak ateşi boğuyorlardı. Duman her yeri kaplamış, göz gözü görmüyordu. Yangınla savaşın hangi safhada olduğu seçilemiyordu. Ama bunun çetin bir savaş olduğu besbelliydi. Birçok yere yangın yamaca saracak gibi oldu. Sonra alev dalgalarının gücü yavaş yavaş azaldı. Duman göz gözü görmez halinden çıktı. Ağaçların bütün yaprakları yanmıştı. Altlarındaki toprak ateşin etkisiyle kararmış, kavrulmuştu. Duman ve isten adamlar da kapkara olmuştu. terden sırılsıklamdılar. Beyaz ve durgun bir duman tarlaların üstüne inmişti. Çoğunun gövdesi kararmış ağaçlar bu dumanı yarıp başlarını yukarıya uzatıyorlardı. O canım orman parçasından kala kala bunlar kalmıştı. Nils bir kayanın üstüne tüneyip yangının söndürülüşünü seyretmişti. Ama onun için asıl şimdi, orman kurtulduktan sonra tehlike başlıyordu. Nitekim puhu kuşuyla Doğan gözlerini hemen ona dikmişlerdi. Neyse ki aynı anda tanıdık bir ses duydu. Kartal Gorgo kanatlarını kocaman kocaman açarak ona doğru geldi. Az sonra Nils bulutların arasında süzülüyordu. Yürüyen memleket. Kartalın sırtında yolculuk öylesine hızlanmıştı ki, özellikle sabahleyin, kuzeyden esen rüzgar yön değiştirdikten sonra, Nils'e sanki oldukları yerde duruyorlarmış gibi geldi. Sanki hareket halinde olan onlar değil de, altlarında güneye doğru akıp giden topraktı. Ormanlar, evler, çayırlar, çitler, adalar, kıyılardaki bir sürü kereste fabrikası, hepsi birden yürüyüşe geçmişlerdi. Sanki bunca zamandır kuzeyde oturmaktan bıkmışlar, güneye taşınıyorlardı. Böyle düşünmek Nils'in hoşuna gitti. Daha yeni ekilmiş olduğu bakar bakmaz anlaşılan şu buğday tarlasının, bu mevsimde çavdarların çoktan başağa kestiği, Skanya'ya göçtüğünü düşünsenize bir kere. Ya şu gördüğü bahçe? Gerçi içinde güzel güzel ağaçlar vardı. Ama hiçbir meyve ağacı değildi. Ne soylu ıhlamurlar, ne kestane ağaçları. Sadece üvezler ve kayınlar. Aralarında bodur ağaç türünden de bir şeyler vardı. Fakat bunlar arasında ne mürver ağacı görünüyordu, ne de sarı salkımlar. Hep yabani vişneler ve leylaklar. Şurada da bir sebze bahçesi vardı. Ama daha ne ekilmiş ne de bellenmişti. Şimdi böyle bir bahçe gidip Sudermanya'da büyük bir malikanenin yanında durmalı. Herhalde kendini çöl sanırdı. Bu ülkenin sahip olmakla övünebileceği asıl zenginlikler, insan dolu vadilerin kuşattığı, içinde tomruklar yüzen derin ve güçlü ırmakları, bu ırmakların kıyılarına kurulmuş kereste fabrikaları, şehirleri, gemilerle dolup taşan ırmak ağızlarıydı. Bu ırmaklardan biri kalkıp Dalef'in güneyine gidecek olsa, oradaki dereler, akarsular, utançlarından yerin dibine geçerlerdi. Bir de şu göz alabildiğine geniş, sürülmesi kolay ve yeri güzel bir ovanın, Simaland köylülerinin ayağına geldiğini düşünün. Adamcağızlar onu işlemek için, kendi taşlık tarlalarından, cılız topraklarından o an vazgeçerlerdi. Bu ülkenin bolca sahip olduğu bir şey de ışığıydı. Turnalar bataklıklarda ayakta uyuyordu. Akşam vakti gelmiş ama aydınlık kaybolmamıştı. Güneş güneye doğru çekilmemişti. Aksine daha da kuzeye çıkmıştı. Ve şimdi ışınları Nils'in yüzüne vuruyordu. Hiç batmaya niyetliymiş gibi görünmüyordu. Düşünün bir kere. Bu güneş mesela Vemmenhöngü aydınlatsa ne olurdu? O zaman Holger Nilsson'la karısının bay başına gelenlere, çocuk oyuncağı değil, tam tamına 20 saatlik iş günü. 31. ayrımın sonu. Sayfa 328.